Ayrım 9.
Sayfa numarası 58. Şimdi estetik alanında karşılaştığımız var olan nedir? Böyle bir var olanın bir objectivation olduğunu bundan önceki sözlerimizle belirlemiş bulunuyoruz. Burada yapmamız gereken şey bir objectivation olan bu var olanı ontolojik bir analizle çözümlemektir. Estetik obje böyle bir yapı analizinin sonunda ancak gün ışığına çıkabilir. Estetik obje dedik, dar anlamında sanat yapıtıdır. Estetik objenin yapı analizini yapmak, bu anlamda sanat yapıtının yapı analizini yapmaktır. Sanat yapıtı da şiirdir, müzikal bir kompozisyondur, heykeldir, mimari yapıdır ve bunun gibi. Buna göre yapı bakımından çözümlenecek olan var olan bunlardır. Sanat yapıtının varlığı kendine özgü olan bir varlıktır. Objectivation'ı gösteren bir varlıktır. Bunun için örneğin bir tuval üzerindeki doğa ile gerçek doğa aynı değildir. Yine bir portre gerçek olan bir şey değildir. Bir insan heykelini de hiçbir zaman canlı bir insan olarak düşünmeyiz. Bir sanat yapıtı bu ya da şu doğa parçası gibi burada var olan bir şeydir. Açıktır ki onun kaynağı ve varlık tarzı başkadır. Max Benz, Aesthetica, sayfa 14, Stuttgart, 1954. Örneğin bir manzara resmi doğadan bir manzarayı gösterir ama tuval üzerinde gördüğümüz doğa bizim için dışımızda var olan doğa ile özdeş olan bir doğa değildir. Belki dışımızdaki doğa ile tuvaldeki doğanın belli benzerlikleri olabilir ama tuvaldeki resme bakan onu sadece bir resim olarak kabul eder. Aynı şeyi bir insan portresi için de söyleyebiliriz. Bu ikisi arasında model olmanın dışında hiçbir ilgi yoktur. Birinde egemen olan doğa ve real dünyanın kategorileri, ötekinde egemen olan ise objectivation ve estetik form yasasıdır. Bunun içindir ki değer yargıları yönünden de onlar bazen büyük farklılıklar gösterebilir. Doğada güzel bulduğumuz bir şey estetik bir obje yapılınca yani sanatın objesi olunca onun hakkında vereceğimiz değer yargısı değişir. Bir doğal varlık örneğin tuval üzerinde bir portre haline gelince onun hakkında vereceğimiz değer yargısı onun sanatın form yasasına uyup uymamasına göre olumlu ya da olumsuz olacaktır. Çünkü doğa objesi bir estetik obje haline gelince şimdi yeni bir değer skalası içine girmiş olur. Buna göre estetik obje sui generis olan bir var olandır. Bu bakımdan onun varlık tarzının, varlık modusunun doğal varlık modusundan başka ve farklı olması gerekir. Sanat yapıtını belirleyen modal kategoriler başkadır. Doğa varlığını determine eden modal kategoriler başkadır. Öyle ki estetik objenin varlık tarzı özel bir varlık tarzıdır. Teorik bilgi objenin varlık tarzından temelden farklıdır. N. Hartmann, Zurgundanlung der Ontologie, sayfa 24, Berlin, Leipzig, 1935. Bu farklı oluş nasıl temellendirilebilir? Objectivation'ı çözümlerken bunun kendi başına değil, bizim için var olan bir süje için var olan bir şey olduğunu ifade etmiştik. Bununla şunu demek istemiştik biz. Böylece sanat yapıtları bilgi objelerinin varlık tarzını paylaşmazlar. Bilgi objeleri kendi başına olan, bilinmiş olmadan bağımsız olan bir şeydir. Bilgi bir kendi başına var olanın objection'ıdır. Buna karşılık sanat yaratması ve sanat kavraması kendi başına var olmayan bir şeyin objectivation'ıdır. N. Hartmann, Das Problem des Gestiegen Seins, sayfa 380. Ama onun bir objectivation olduğu, bizim için var olan bir varlık olduğu söylenmekle onun varlık tarzı belirlenmiş olur mu? Şüphesiz ki belirlenmiş olur. Gerçi bununla estetik objenin varsa doğadaki karşılığından aşkın, transcendent bir varlığa sahip olduğunu bize söyler. Çünkü her tasvir edilen şey varlığı aşar. Varlık tasvir edilen bir varlık haline gelince sahip olduğu transparence, saydamlık artar. M. Benz, aynı eser, sayfa 33. Varlığın sanat yapıtı haline gelirken reel varlığı aşması, onda bizim bir anlam bulmamızdan ileri gelir. Anlam kazanmış olan bir şey, anlam alanına yükselmemiş olan bir şey için transcendenttir, aşkındır. Tasvir edilen bir şeyin doğadaki karşılığından aşkın olması bu nedenden ileri gelir. Bir portre, bir manzara resmi, doğadaki karşılığından anlam bakımından aşkındır. Bunun sonucu olarak biz nesnelere ya da olaylara anlam ve ifade verdiğimizde onlar salt real şeyler olduklarından çok daha açık ve saydam olarak karşımıza çıkarlar. M. Benz, aynı eser, sayfa 33. Buradan şunu çıkarabiliriz ki, sanat yapıtını estetik objeyi doğadan ve reel objeden ayıran ana ayrım, sanat yapıtının bir ifadesinin ve anlamının olmasıdır. Doğa, reel bir varlık olduğuna göre ondan anlama sahip olmasıyla ayrılan sanat yapıtının reel dışı bir varlığı olması gerekir. Ama sanat yapıtı sadece reel dışı bir varlık mıdır? Şüphesiz ki estetik obje sadece bir anlam ve ifade varlığı değildir. O, bir yanıyla gerçeğe dayanır ve bir reel objedir. Öbür yanıyla bir anlam varlığıdır. Her sanat yapıtı reel bir varlığa sahiptir. Örneğin bir portre sahip olduğu anlamdan başka bir de reel varlığı gösterir. Böyle bir reel varlık olarak tuval dediğimiz keten bezi üzerine vurulan boyalar, bütün bunlar gerçek maddi olan şeylerdir. Bu bakımdan onun taşıdığı anlam temelden yoksun bir şey değil, bu maddi kütleler tarafından taşınan bir varlıktır. Buna göre sanat yapıtı daima iki varlık tarzından meydana gelmiş ikili bir yapıdır ve buna rağmen o tam bir birliği gösterir. Ney Hartman, Zur Grundlegung der Ontologie, sayfa 24. Bu birlik halinde kavradığımız estetik obje aslında varlık tarzı bakımından heterojendir, birbirinden farklı varlık düzenlerini gösterir. Bunun için sanat yapıtını ontik yönden bir bütünlük olarak görmek gerekir. Şu nokta açıktır ki böyle bir yapıda estetik objenin varlık tarzı hiç de yalın bir varlık tarzı olamaz. Onda iki çeşit obje olduğu gibi iki türlü de varlık vardır. Biri reel, biri de irreel, sadece görünen bir varlık. Ve karakteristik olan şudur, varlığın bu ikiliği tamamen heterojen olmasına rağmen objeyi bölünmüş ya da birliksizmiş gibi göstermez. Ney Hartman, Aesthetic, sayfa 34. Tersine, bir sanat yapıtı varlık bakımından farklı olmasına karşın bizi yine birlikli görünür. Örneğin bir portre, Giacoganda, tamamıyla birlikli olarak görünür ama ontolojik bir çözüme tabi tutulursa onda da estetik obje olarak varlık tarzı yönünden aynı ikili hali görürüz. Biri reel olan varlık, öbürü de reel varlıkta görünen irreel varlık. İrreel varlığın reel olan bir şeyde görünüşe ulaşması gerekir. Bu bakımdan o halde bütün temelli oluşturan bir reel yapı ile bunun üzerinde yükselen bir irreel, yalnız görünen bir yapıdan meydana gelen bir tabakalı bütündür. Ama bu iki yapı öyle iç içe girmiş, öyle girift olmuştur ki sadece bir tek objeymiş gibi görünür. Ney Hartman, Zur Grundlegung der Ontologie, sayfa 24. Sanat yapıtları ile karşılaşmamız daima onların bütünlüğü ve birlikteliği içinde olur. Estetik algıda bize sanat yapıtı bütün olarak verilir. O halde bu heterojen yapı nasıl ve nereden ortaya çıkıyor? Burada iki temel tavrı birbirinden ayırmalıyız. Biri salt estetik bir tavırdır, öbürü ise estetikçinin tavrıdır. Bu iki tavır birbirinden kesin olarak ayrılmalıdır. Estetik tavır bir estetik objeyi estetik olarak kavramaya dayanır. Bu kavrama estetik objeye kendini verme, ondan estetik haz duyma tavrıdır. Ancak böyle bir kavrama içinde estetik obje bize bütün halinde verilir ve bir bütün olarak ondan biz haz duyarız. Estetikçinin tavrına gelince bu her şeyden önce bir araştırıcının tavrıdır. Estetikçi sanat yapıtını böyle bir estetik algı içinde kavramaz. O sanat yapıtından haz duymayı da düşünmez. Onun amacı sanat yapıtından haz duymak değil, tersine sanat yapıtının ne olduğunu araştırmaktır. Böyle bir araştırma için estetik objenin bir araştırma objesi yapılması gerekir. Bu bakımdan sanat yapıtının bir araştırma konusu yapılması da sanat yapıtının bir bilgi objesi olarak ele alınmasını gerektirir. Estetikçinin tavrı buna göre bir bilim adamının tavrıdır. Bunun içindir ki o estetik tavra bir bütün olarak verilen sanat yapıtını analiz eder, varlık tabakaları bakımından bir bir çözümler, onu varlık tabakalarına böler. Sanat yapıtının hem heterojen bir yapı hem de birlikli, bütünsel görünmesi bir paradoksu değil de alınan tavırların farklılığını gösterir. Bunun için burada paradoks gibi görünen şey aslında sanat yapıtının ontik bütünlüğüdür. Şimdi biz de estetik objeyi bir bilgi objesi olarak alıyor ve onu ontik yönden parçalıyoruz. Böyle bir çözümlemede önce birbirinden farklı iki varlık alanı buluyoruz. Reel ve reel dışı ya da irreel varlık. Varlık tarzı bakımından sanat objesi zorunlu olarak iki tabakalıdır. Ney Hartman, Aesthetic, sayfa 166. Bu iki ayrı alan, iki ayrı modalite halinde ortaya çıkar, realite ve irrealite. Sanat yapıtının varlığı böyle bir modal analize dayanır. Gerçi daha pek çok önceleri Aristo'nun sanat gerçeği olduğu gibi mümkün olanı da tasvir eder derken böyle bir modaliteyi farkında olmadan ifade ettiğini görüyoruz ama bu düşünce sistematik yönden geliştirilmeden tohum halinde kalır. Bunun için böyle modal bir analiz ancak modern sanat ontolojisinin kuruluşuyla başlayabilmiştir. Bu da günümüzde ancak olabilir. Sanat yapıtına böyle modal bir analizi uygulamak ilk defa Nikolay Hartmann ve Roman Ingarden 1893-1970 ile gerçekleşir. Sonra kimi düşünürler? Örneğin günümüzde Max Benz gibi. Onu modern lojik kalkül ile temellendirmek yolunu tutarlar. Ancak kronolojik olarak modaliteden ilk söz açan ve sanat yapıtını bu yönden analiz eden Roman Ingarden olmuştur. B. Roman Ingarden'de estetik obje belirlemesi. Roman Ingarden, Das Literarische Kunstwerk adlı kitabında edebiyat yapıtının varlığı sorusuyla problemi ortaya atar. Belli bir edebiyat yapıtının, örneğin Goethe'nin 1749-1832, Fausto'nun bir real obje mi yoksa bir ideal obje mi olduğunu soruyoruz. Roman Ingarden, Das Literarische Kunstwerk, sayfa 7, 2, Alf, Tübingen, 1960. Goethe'nin Faust'u bir edebiyat yapıtıdır ve bunda geçen olaylar Faust adlı bir figürün etrafında çark eder. Yalnız şimdi burada iki şey birbirinden ayırmalıdır. Birincisi, maddi ve real bir şey olan kağıt ve harfler olarak Faust adlı kitap. Bunlar real bir objedirler. Kağıt yırtılabilir, zamanla rengi sararabilir, harfler silinebilir. Şüphesiz ki Faust yalnız böyle bir maddi ve bir real varlıktan ibaret değildir. Faust bir edebiyat yapıtı olarak bunların üzerindedir ama bunlardan bağımsız değildir. Çünkü kelimeleri harflere dayanmayan, kağıt yapraklarında bir biçim almayan bir edebiyat yapıtı düşünülemez. Buna göre varlık tarzı yönünden burada bir güçlükle karşılaşılmaktadır. Edebiyat yapıtı bir real obje mi yoksa bir ideal obje midir? Bunun içindir ki Roman Ingarden sözlerine şöyle devam eder. Biz aynı zamanda bu ya ya da da hiçbir karara varamayacağımıza inanıyoruz. Çünkü bu birbirini karşılıklı dışarıda bırakan iki olanaktan her biri önemli kanıtlara sahip görünüyor. Goethe'nin Faust'u belli bir zaman içinde meydana gelmiştir. Hatta onun meydana geldiği zaman bölümünü yaklaşık büyük bir kesinlikle söyleyebiliriz. R. Ingarden, aynı eser, sayfa 7. Belli bir zaman bölümü içinde meydana gelen şey, acaba zaman kategorisinin içine girmez mi? Roman Ingarden'e göre pekala girmesi lazım. Zaman içinde meydana gelen bir şey zamansal bir varlık olur. Bu anlamda zamansal bir şey reel bir şey olacaktır. Biz hepimiz Goethe'nin Faust'un meydana geldiği zamandan beri var olduğu noktasında uyuşuruz. Her ne kadar onun varlığının asıl neyi ifade etmesi gerektiğini doğru olarak anlamıyorsak da. Belki de aynı kesinlikle şu noktada uzlaşamayız. Goethe'nin bu şaheseri meydana geldiğinden beri bu veya şu değişikliklere uğramıştır ve bir gün gelecek belki de var olmakta devam edemeyecektir. Bir edebiyat yapıtında ister yazarın kendisinin isterse yeni bir baskıda yayınlayıcı tarafından bazı kısımları atmak ya da değiştirmek şeklinde yapılmış olsun. Değişiklik yapmanın mümkün olduğunu kimse yadsımaz ama bütün bu değişmelere karşın edebiyat yapıtı aynı kalır. Eğer değişiklik pek öyle ileriye gitmezse. Aynı eser, sayfa 7. Değişikliğe uğrayan bir şey, yani değişen bir şey yine zaman süreci içinde olmalıdır. Değişme dediğimiz şey yine zaman içinde geçmelidir. Çünkü değişme zamansal bir oluşu gösterir. Bunun yanı sıra değiştirilen bir şey yine real bir şey olmalıdır. Çünkü bir parçayı alma, onun yerine bir başka parçayı koyma yine real olan bir şeyde, niceliksel olan bir şeyde mümkündür. Ama bununla beraber örneğin Faust yine aynı Faust olarak kalır. Demek oluyor ki değişme içinde değişmeden kalan bir şey vardır. Değişmeyen şey ideal olan şeydir. Buna göre sanat yapıtının realitesi içinde değişmenin dışında kalan bir ideal alan da olmalıdır. Ama Roman Ingar'den bu değişmeleri dayanarak sanat yapıtının real bir varlığı olduğunu çıkarır. Yukarıda belirlenen şeylere, değişmelere göre edebiyat yapıtının real bir obje olarak kabul edilmesi gerekirdi. Aynı eser sayfa 7. Roman Ingarden'e göre sanat yapıtının yapısında meydana gelen değişmeler onun zamansal belirlenmesini sağlıyor. Sanat yapıtı zamansal bir varlıktır çünkü belli bir zaman bölümü içinde yaratılır. Sanat yapıtının idealitesine geçmeden bu noktada biraz duralım. Sanıyoruz ki Roman Ingarden sanat yapıtının realitesini araştırırken sağlam bir temel bulduğunu zannediyor. Fakat hemen şunu söyleyelim ki sanat yapıtının iç varlığını, tinsel hayatını zamana bağlamada aldanıyor. Zaman, tinsel varlığın objektifleştiği, nesnel varlığı belirleyen bir kategoridir. Ama sanat yapıtının iç hayatını belirleyen bir kategori değildir. Örneğin Faust'un hayatı real bir hayat değildir. Onun hayatı ve başından geçen olaylar real bir zaman içinde akıp geçmez. Tersine, onun hayatı irreal bir dünya içinde geçer ve bu dünyada değişmenin ötesindedir. Bu bakımdan Roman Ingar'den sanat yapıtının real yapısı ile irreal yapısını aynı değişme kategorisi içine sokmakla bir yanlışa düşmüş oluyor. Öte yandan Roman Ingar'den sanat yapıtının idealitesinin de sağlam kanıtlara dayandığını söylüyor. Aynı Faust'un bir ideal obje olduğunu ama kim yansıyabilir? Çünkü aslında o belli şekilde düzene sokulmuş bir cümleler çokluğundan başka nedir? Cümle ise real olan bir şey değildir. Cümle çoğu öne sürüldüğü gibi belli bir ideal anlam olmalıdır. Bu ideal anlam, ideal anlamların bir çokluğu içinde yer alır ve bu ideal anlamlar hep birlikte sui generis bir birlik teşkil eder. Aynı eser sayfa 8. Burada da görüldüğü gibi Roman Ingar'den edebiyat yapıtının idealitesini ileri sürüyor. Ancak bunu yaparken dayandığı temel cümledir. Cümle hakkında cümleyi anlamların ideal dünyasında yer alan ideal bir anlam diye belirleyen bir varsayımda bulunuyor. Sonra bu varsayıma dayanarak cümlelerden kurulu bir edebiyat yapıtının da ideal bir varlığı olması gerektiğini öne sürüyor. Acaba böyle bir iddia doğru olabilir mi? Gerçi edebiyat yapıtının idealitesinin olduğu, onun bir ideal obje olduğu doğrudur ama bunu cümle gibi kendisi de bir objectivation olan bir arşimet noktasına dayatarak temellendirmeye çalışması pek doğru değildir. Çünkü cümle dediğimiz şey bir objectivation'dır. Objectivation'da ise daima iki varlık alanı söz konusudur. Real ve ideal varlıklar. Buna göre cümle bütünüyle değil de sadece bir kısmıyla irrealdir, idealdir. Oysa Roman Ingar'den onu bütünüyle ideal varlıktan sayar. Hiç şüphesiz sanat yapıtının idealitesi vardır ama bu cümleye dayanarak kanıtlanamaz. Şimdi Roman Ingar'den bununla sanat yapıtında bir dualiteye ulaşmış oluyor. Sanat, edebiyat yapıtı bir yandan real bir varlık oluyor, öbür yandan da ideal bir varlık. Acaba böyle bir sonuç bir paradoksu göstermez mi? Eğer edebiyat yapıtı ideal bir obje olacaksa o zaman onun belli bir zaman içinde meydana gelmesi ve gerçekten de olduğu gibi bir varlığa sahip iken değişebilmesi anlaşılmaz. Bu bakımdan herhalde edebiyat yapıtı belli bir geometrik üçgen ya da 5 sayısı veya bir paralel kenar kavramı yahut da kırmızılıktan özü gibi ideal objelerden kökten farklıdır. Böylece de problem iki karşıt çözümü ile de çözülemez. Aynı eser sayfa 7. İlkin burada Roman Ingarden'e karşı şu söylenebilir. Bir edebiyat yapıtının belli bir zaman içinde meydana gelmiş olması onun reel olduğunu kanıtlayamaz. Örneğin, Euclid's geometrisi ve bu geometrinin aksiyom ve postulaları, teoremleri yine Euclid tarafından bulunmuş ve tespit edilmiştir. Ama bu onların zaman içinde meydana geldiklerini ifade ederse de buradan biz onların reel objeler olduğu sonucunu çıkarabilir miyiz? Kuşkusuz ki onlar zaman içinde meydana gelmişlerdir. Ayrıca birçok denklem ve teoremler de matematiğin gelişmesiyle yeni yeni kanıtlamalar ortaya çıkar ve bunun doğal bir sonucu olarak da onlarda bir takım değişmeler meydana gelir. Ama bütün bunlar bu teorem ve denklemlerin ideal olmadığını kanıtlamaya yetmez. Aynı şey sanat ve edebiyat yapıtları için de söylenebilir. Onlar da zaman içinde meydana gelirler ama bir kez meydana geldikten sonra başka bir alana girerler ve bu alanda real değil, tersine irreal bir alandır. Dikkat edilirse Roman Inger'den de henüz tam bir modal belirleme bulamıyoruz. O problemin varlığını görüyor, ona dokunuyor ama onu kategoriyel olarak gün ışığına çıkaramıyor. Sanat yapıtlarında bulduğu real ve ideal yanları onun varlık bütünlüğünün birer parçası olarak göreceğine, bunlardan çelişikmiş gibi söz açmak istiyor. Bize ilk güçlüğü çıkaran soru, bir edebiyat yapıtını real mi sayarız yoksa ideal objelerden mi sayarız sorusudur. Aynı eser, sayfa 7. Görüldüğü gibi burada problemin içine sokulduğu durum bir ya ya da dilemmasıdır. Böyle bir durumda sanat yapıtının ya bu ya da öbür alana sokulmak istendiği görülüyor. Roman Inger'deni böyle güç bir duruma götüren neden onun sanat yapıtında bulmuş olduğu iki ana niteliktir. Bunlar değişme ve değişmezliktir. Sanat yapıtı hem değişme içindedir hem de değişmezlik içindedir. İdeal objelerin zaman dışı oluşu ile şu nokta ilgilidir ki onlar değişmezler. Her ne kadar onların değişmezliğinin dayandığı temel şimdiye kadar açıklanmamışsa da. Buna karşılık reel objeler biraz önce belirlendiği gibi şüphesiz değişebilirler ve her ne kadar onların özne gereği daima değişmek gereğinde olup olmadıkları şüpheliyse de onlar gerçekte değişirler. Aynı eser sayfa 7. İdeal objeler dediğimiz objeler örneğin matematiğin objeleridir. Aritmetiğin sayıları, geometrinin figürleri bir çeşitten objelerdir. Örneğin 3 sayısı bir ideal objedir. 2 artı 2 eşittir 4 yargısı bir ideal ilgiyi gösterir. Değişme dünyası, reel dünya içinde ne 3 sayısı vardır ne de 2 artı 2'nin 4 ettiği ilgisi vardır. Reel dünyada var olan şey yalnız bireylerdir, tek tek varlıklardır. Yine bir üçgen figürü böyle bir ideal figürdür. Kara tahtaya çizdiğimiz üçgen şekli reel bir varlık olarak düşünülen üçgen, her türlü değişmenin ötesinde zaman dışı bir varlıktır. Şimdi bir sanat yapıtının varlığı böyle bir varlık mıdır, bu tarzda bir varlık mıdır? Yani sanat yapıtı her çeşit değişmenin ötesinde bir varlık mıdır? İdeal bir varlık, örneğin bir kare, varlık şartını kendi özünde bulur. Reel dünya ve bu dünyanın objeleri varlıkları olmasa da bir kare var olmaya devam eder. İdeal varlık, hiçbir yolda sırf bir varlık için var olan bir şey olmayıp kendi başına var olan bir şeydir. O, canlı tinin bir karşı etkinliğine dayanmaz ve onun hem zaman dışı oluşunun hem de herhangi bir çeşitteki reel objelerden bağımsız oluşunun nedeni burada bulunur.